Ayrım 38, 5. kadın Henning Mankell, sayfa 453. Kadın birden elini kaldırdı ve Hanson'la Martinson'un şaşkınlıktan donup kalmalarına neden olan bir şey yaptı. Saçını başından söküp attı. Rüzgara kapılan saç platforma doğru uçmaya başladı. Peruğun altındaki saçı kısacıktı. Yeniden koşmaya başladılar. Brunden başına nelerin geldiğini anlamamıştı.
''Ivan Under!'' diye bağırdı Wallander. ''Polis!''
Martinson onu yakalamak üzereydi. Wallander arkadaşının kadını yakalamak için kollarını uzattığını gördü. Ne var ki kadın sağ yumruğunu havaya kaldırdı. Martinson'un sol yanağına hızla indirdi. Martinson sırt üstü platforma düştü. Wallander'ın arkasından biri avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Yolculardan biri olanları görmüştü. Hanson tabancasını çıkarmaya çalıştı ama çok geç kalmıştı. Kadın onu ceketinden yakalayarak yere fırlattı. Sonra da platformda koşmaya başladı. Yağmurluğunu çıkarıp bir kenara fırlattı. Yağmurluk rüzgarda uçmaya başladı. Wallander Martinson'la Hanson'un yanına gelip durdu. Hanson'un yüzü kireç gibi olmuştu ve acıyla kıvranıyordu. Wallander başını kaldırıp baktığında kadın çoktan gözden kaybolmuştu bile. Elinden geldiğince hızla koştu ve vagonların arasında koşan kadını gördü. Kadını yakalama şanslarının çok az olduğunu biliyordu ve Martinson'un yarasının nedenli ciddi olduğunu da bilmiyordu. Arkasını dönünce Tore Grunden'in gittiğini gördü. Tren yolu işçilerinden birkaçı koşarak platformdan uzaklaşıyordu. O karmaşada kimse nelerin olup bittiğini anlayamamıştı. Daha sonra Wallander o gün yaşadıkları birkaç saati gerçek bir kaos olarak niteleyecekti. Birçok şeyi bir anda yapması gerekmişti. Platformda kimse onun neden söz ettiğini anlamamıştı. Yolcular çevresini sarmış bağırarak bir şeyler soruyorlardı. Hanson yavaş yavaş kendine geliyordu ama Martinson hala baygındı. Wallander bir türlü gelmeyen ambulansa küfretti. Uzunca bir süre sonra da ambulansla birlikte Haslehorn polisi platformda belirdi. Martinson'un solukları düzenliydi. Ambulans görevlileri onu sedyeye taşırlarken Hanson da ayağa kalkmayı başarmıştı. Martinson'la birlikte ambulansa binerek hastaneye gitti. Wallander polislere bir kadın görevliyi tutuklamaya çalıştıklarını ama kadının kaçtığını anlattı. Bu arada tren kalkmıştı. Wallander Grunden'in trene binip binmediğini merak etti. Ölüme nedenli yaklaştığının farkına varmış mıydı acaba? Wallander etrafındakilerin neden söz ettiğini anlamadıklarını fark etti. Yalnızca gösterdiği kimlikten deli olmadığı, polis olduğu anlaşılıyordu, o kadar. Ivan Under'in nereye gittiğini bulmak zorundaydı. Höglund'u arayarak ona olanları anlattı. Ivan Under'in Volsio'ya dönme olasılığından söz ederek Höglund'u hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi. Yistad'daki evi gözetim altındaydı ama Wallander Ivan Under'in oraya gideceğini hiç sanmıyordu. Kadını yakalayıncaya değin de peşini bırakmayacaklardı. Ama nereye gitmişti? Wallander kadının bir uçağa atlayıp oradan uzaklaşmış olabileceği ihtimalini göz ardı etmiyordu. Ama buna da doğrusu pek inanmıyordu. Kadın her şeyi planlamıştı. Wallander Höglund'a Katarina Taxel'e bir soru sormasını söyledi. Ivan Under'in başka bir evi var mıydı? Bana kalırsa bu kadının her zaman gizleneceği bir yer olmuş dedi Wallander. Belki de bir başka evden ya da adresten söz etmiştir. Taxel'in Lund'daki evine ne dersin? Wallander Höglund'un haklı olabileceğini fark etti. Börç'ü ara, kontrol etmesini söyle. Katarina'nın evinin anahtarları varmış onda dedi Höglund. Katarina söyledi. Hastaneye giden Wallander'e bir polis arabası eşlik etti. Hanson sedyede yatıyordu. Testis torbası şişmişti ve doktorlar onu bir süre gözlem altında tutmak istiyorlardı. Martinson hala baygındı. Doktor onun çok ciddi bir darbe yediğini söylemişti. Ona vuran adam çok güçlü olmalı dedi doktor. Haklısın dedi Wallander ama ne var ki adam değil, kadın da ona vuran. Hastaneden çıktı. Ivan Under nereye gitmişti? Wallander'in bilinçaltındaki bir şey onu rahatsız edip duruyordu. Ivan Under'in nerede olabileceğine ya da ne tarafa doğru gittiğine ilişkin bir şeydi bu. Sonunda bunun ne olduğunu anımsadı. Hastanenin önünde kıpırdamadan durdu. Nyberg bir konuda kesinlikle haklıydı. Kuledeki parmak izleri daha sonra olmuş olmalı. Yvonne Under oraya daha sonra da gitmiş olmalıydı. Gerginliğinden arınmak için gitmişti belki de oraya. Rahat rahat oturup karar vereceği bir yerdi orası. Tüm davranışları, planlarını ayrıntılarıyla yaptığı ve zamanlama açısından da kusursuz olduğu izlenimini veriyordu. Oysa şimdi bu düzenli yaşamı bozulmak üzereydi. Wallander sonunda bunun denemeye değer bir olasılık olduğunda karar kıldı. Bölge kordon altına alınmıştı ama Hanson yardım gelmeden önce çalışmaların sona ermeyeceğini söylemişti. Wallander kadının daha önce de kullandığı yoldan geleceğinden emindi. Wallander kendisine yardım eden polisle vedalaşırken günün ilerleyen saatlerinde bu soruşturmayla ilgili ayrıntılı rapor göndereceğine söz verdi. Gerçek ve ciddi bir zarar söz konusu olmamıştı. Hastaneye kaldırılan polisler kısa bir süre sonra iyileşeceklerdi. Wallander arabasına binerek yeniden Höglund aradı. Ayrıntıya girmeden kendisiyle Erikson'un çiftliğine giden yolun üstünde buluşmasını söyledi. Wallander Lödinge'ye geldiğinde saat sabahın 10'uydu. Höglund arabasının yanında durmuş onu bekliyordu. Wallander'in arabasıyla çiftlik evine doğru yola koyuldular. Arabayı evden 100 metre geriye park ettiler. ''Yanılıyor olabilirim'' dedi ama onun buraya kuş kulesine gelme olasılığı var. Daha önce de buraya gelmişti. Nyberg'in parmak izlerine ilişkin söylediklerini Höglund'a anımsattı. ''Buraya sence neden gelmiştir?'' diye sordu Höglund. ''Bilmiyorum ama kaçıyor. Bir tür karar almak zorunda. Ve biz de onun buraya daha önce geldiğini biliyoruz.'' Arabadan indiler. Soğuk rüzgar yüzlerini yaladı. ''Hastane üniformasını bulduk'' dedi Höglund. ''Ve içinde iç çamaşırları olan plastik torbayı da. Runfeld'in bir süre Volsio'da tutsak kaldığından artık emin olabiliriz.'' Eve yaklaşıyorlardı. ''Kadın gerçekten de kuledeyse ne yapacağız?'' ''Onu yakalayacağız. Ben tepenin diğer yanına gideceğim. Eğer buraya gelirse demek arabasını buralarda bir yerde park etti demektir. Sen yoldan yürü. Bu kez tabancalarımızı çekelim.'' ''Kadının buraya geleceğini sanmıyorum.'' dedi Höglund. Wallander karşılık vermedi. Höglund'un haklı olabileceğini biliyordu. Avluda gizlenebilecekleri bir yer buldular. Krista Habermann'ın cesedini aramak için kazdıkları alanın çevresindeki polis kordonu rüzgarda yırtılmıştı. Kule boştu. Sonbaharın iç karartıcı havasında yükseliyordu. ''Yine de bir süre bekleyelim'' dedi Wallander. ''Gelecekse birazdan burada olur.'' ''Kadınla ilgili arama emri çıkarıldı'' dedi Höglund. ''Biz bulamazsak bile tüm ülke polisi onu nasılsa bulacaktır.'' Bir süre konuşmadılar. Rüzgar olanca hızıyla esiyordu. ''Neden bunca cinayeti işledi dersin?'' diye sordu Höglund. ''Bu sorunun yanıtını bence ondan başka kimse bilmiyor. Ama onun da cinsel tacize ve fiziksel şiddete uğramadığı ne malum?'' Höglund karşılık vermedi. ''Bence bu Yvonne Under çok yalnız bir insan'' dedi Wallander. ''Ve yaşamının amacının başkalarının adına cinayet işlemek olduğunu sanıyor.'' ''İlk başlarda paralı bir askeri aradığımızı sanıyordum'' dedi Höglund. ''Oysa şimdi trenlerde çalışan bir kadın garsonun kuşları izlemek için yapılmış bir kuleye gelmesini bekliyoruz.'' ''Paralı asker konusunun da bu olaylarla bir ilgisi olabilir'' dedi Wallander düşünceli bir sesle. ''Yvonne Under bir kadın ve bildiğimiz kadarıyla da işlediği cinayetler için para almıyor. Ama daha önceki inancımızı güçlendiren bir şeylerle karşı karşıya olduğumuzu hissediyorum.'' Katarina Taksel bana onu Volsio'daki bir grup kadın aracılığıyla tanıdığını anlattı. Ama ilk olarak trende karşılaşmışlar. Bir süre sonra da Taksel'in şakağındaki bir yara izi Yvonne Under'in dikkatini çekmiş. Eugen Blomberg'in Katarina'ya fiziksel şiddet uyguladığı konusunda haklısın. Bunların nasıl olduğunu tam olarak anlatmadı. Ama Yvonne Under'in bir zamanlar hastanede ve ambulanslarda çalıştığını onayladı. Under tacize uğramış birçok kadın görmüş. Daha sonra da onlarla bağlantı kurarak onları Volsio'ya davet etmiş. Bir tür destek grubu oluşturmuş. Bu kadınlara şiddet uygulayan erkeklerin adlarını öğrenmiş. Katarina hastanede kendisini görmeye gelen kişinin Yvonne Under olduğunu söyledi. İkinci gelişinde ise Katarina ona çocuğunun babasının adını vermiş. Eugen Blomberg. ''Bu da adamın ölüm ilanını imzalamak olmuş'' dedi Wallander. ''Kadının uzun bir zamandan beri buna hazırlandığını düşünüyorum. Tetiği çekmesine neden olan bir şey olmuş olmalı. Ve ne sen ne de ben bunun ne olduğunu biliyoruz.
Acaba kendisi biliyor mu?
Bildiğini varsaymak zorundayız. Tabii eğer tam anlamıyla deli değilse. Beklediler. Rüzgar bir yavaşlıyor, bir hızlanıyordu. Bahçenin önünde bir polis arabası durdu. Wallander kendilerine haber verilinceye değin ortalıkta görünmemelerini söyledi onlara. Ama buna ilişkin bir açıklama da yapmadı. Beklemeyi sürdürdüler. İkisi de konuşmuyordu. Saat 10.45'te Wallander elini arkadaşının omuzuna koydu.
Geldi diye fısıldadı.
Höglund başını kaldırıp baktı. Biri tepeye doğru yürüyordu. Bu Yvonne Ander olmalıydı. Durup çevresine bakındı. Sonra da kulenin basamaklarını tırmanmaya başladı.
Kulenin arka tarafına gitmem 20 dakika sürer dedi Wallander. Sen de yoldan aşağıya doğru git. Eğer kaçmaya çalışırsa onu arkadan kıstıracağım.
Ya bana saldırırsa? O zaman ona ateş etmek zorunda kalırım.
Saldırmamasına çalışacağım. Ben burada olacağım. Merak etme. Koşarak arabasına bindi ve mümkün olabilecek en hızlı şekilde tepenin arka tarafına uzanan traktör yolunda ilerledi. Tüm yolu arabayla gitmeyi göze alamadığından arabayı bırakarak koşmaya başladı. Yol düşündüğünden daha da uzun sürmüştü. Traktör yolunun başında bir araba duruyordu. Bu da bir golftü ama siyahtı. Wallander'in ceketinin cebindeki telefon çalmaya başladı. Durdu. Höglund arıyor olabilirdi. Yürürken telefona yanıt verdi. Arayan Svedberg'di.
Neredesin? Neler oluyor?
Erikson'un çiftliğindeyiz. Şu anda nelerin olduğunu anlatamam. Yanına birini alıp buraya gelsen iyi olacak. Hamren'i al. Şu anda konuşamam.
Sana bir şey söylemek için aradım dedi Svedberg. Hanson Hasleholm'dan aradı. Kendisinin ve Martinson'un daha iyi olduğunu söyledi. Martinson ayılmış ama Hanson tabancasını senin alıp almadığını merak ediyor.
Wallander şaşkınlıktan donup kalmıştı.
Tabancasını mı? Tabancasının yanında olmadığını söyledi.
Bende de değil.
Platformda düşürmüş olamaz değil mi?
O anda Wallander gözlerinin önünde gerçekleşen olayları daha net bir şekilde görmeye başladı. Ander Hanson'u ceketinden yakalayarak cinsel organına sert bir darbe indirmişti. Sonra da hızla Hanson'a doğru eğilmişti. O sırada tabancasını almış olmalıydı.
Lanet olsun diye bağırdı Wallander.
Svedberg'in konuşmasına fırsat vermeden telefonu kapatıp cebine attı. Höglund'u büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bırakmıştı. Kuledeki kadın silahlıydı. Wallander koştu, kalbi göğsünden fırlayacakmışçasına çarpıyordu. Saatine bir göz atınca Höglund'un yola çıkmış olduğunu düşündü. Durup arkadaşını cep telefonundan aradı ama telefon kapalıydı. Yeniden koşmaya başladı. Oraya Höglund'dan önce varmak istiyordu. Höglund Ander'in silahlı olduğunu bilmiyordu. Korku içinde adımlarını hızlandırdı. Tepenin arka tarafına ulaştı. O da kuyunun oralarda olmalı dedi kendi kendine. Höglund'a telepati yoluyla ulaşmaya çalışarak ağır adımlarla yürü dedi içinden. Acele etme. Ne yaparsan yap ama acele etme. Tabancasını eline aldı. Tepeye çıktığında Höglund'u kuyunun yanında gördü. Tabancası elindeydi. Kuledeki kadın onu henüz görmemişti. Avazı çıktığı kadar bağırdı.
Anbrit, kadının tabancası var. Çabuk oradan uzaklaş.
Kulede arkası dönük olarak duran kadına çevirdi tabancasını. Tam o anda da bir el silah sesi duyuldu. Höglund'un sendeleyerek çamurların içine sırt üstü yuvarlandığını gördü.
Wallander bıçaklanmış gibi hissetti kendini. Çamurların arasında kıpırdamadan yatan bedene baktı ve kuledeki kadının kendisine doğru döndüğünü hissetti.
Hızla yana doğru sıçrayarak kuleye ateş etmeye başladı. Üçüncü kurşun hedefini buldu. Ander sendeledi ve Hanson'un tabancası elinden düştü. Wallander arkadaşının yanına koştu. Kuyunun üstünden atlayarak Höglund'un yanına geldi. Çamurların arasında sırt üstü kıpırdamadan yatan Höglund'u görünce onun öldüğünü sandı. Genç kadın Hanson'un tabancasından çıkan kurşunla ölmüştü. Ve bu da tümüyle Wallander'in suçuydu. Bir an için kendini vurmaktan başka bir çaresi olmadığını geçirdi aklından. Höglund'dan birkaç metre ötede kendini vurmalıydı. Sonra birden genç kadının hafifçe kıpırdadığını gördü. Yanına diz çöktü. Höglund'un ceketinin önü kan içindeydi. Yüzü kireç gibi olmuştu ve korku dolu gözlerle kendisine bakıyordu.
İyileşeceksin dedi Wallander, iyileşeceksin.
Silahı varmış diye mırıldandı. Neden bunu düşünmedik?
Wallander gözyaşlarının yanaklarından aşağı yuvarlandığını hissetti. Ambulans çağırdı. Daha sonraları o sırada hiç inanmadığı Tanrı'ya dua ettiğini anımsayacaktı. Svedberg ile Hamren gelmişlerdi. Anbritse diye konularak ambulansa götürüldü. Wallander çamurların arasında oturuyordu. Arkadaşlar onu bir türlü ayağa kaldıramıyordu. Olay yerine gelen bir gazeteci Wallander'in o şekilde resmini çektikten sonra koşarak ambulansın arkasından gitmişti. Wallander'in yüzündeki çaresizliği okumamak mümkün değildi. Svedberg yanına gelip onu uzaklaştırmadan önce Wallander'in resmini çekmeyi başarmıştı gazeteci. Şef Holgersson'un yaptığı onca baskıdan sonra gazete resmi basmamayı kabul etmişti. Bu arada Svedberg ile Hamren Ander'i kuleden aşağı indirmişlerdi. Wallander onu kalçasından vurmuştu. Kanaması yoğundu ama yaşamsal bir tehlike içinde değildi. Ambulansa bindirildi. Svedberg ile Hamren sonunda çamurların arasında oturan Wallander'i güçlükle yerinden kaldırıp çiftlik evine doğru götürdüler. Yistat Hastanesi'nden ilk rapor gelmişti. Anbrit Höglund'un midesine ateş edilmişti. Yaranın ve yaralının durumu ciddiydi. Svedberg Wallander'i arabasının yanına değin götürdü. Yistat'ta tek başına araba kullanmasını istemiyordu. Ama Wallander iyi olduğunu, araba kullanabilecek durumda olduğunu söyledi. Arabasına biner binmez doğruca hastaneye gitti ve koridorda oturarak Anbrit'ten haber beklemeye koyuldu. Üstünü başını temizlemeye zamanı olmamıştı. Doktorlar genç kadının durumunun iyi olduğunu söyleyinceye değin de hastanede kaldı. İyi haberi alır almaz ortadan kayboldu. Kimse onun gittiğini görmemişti. Svedberg endişelenmeye başlamıştı. Ama öte yandan da Wallander'i iyi tanırdı. Wallander yalnız kalmak istemişti. Wallander gece yarısından önce hastaneden çıktı. Rüzgar hala olanca hızıyla esiyordu ve hava çok soğumuştu. Arabasını atlayarak babasının gömülü olduğu mezarlığa gitti. Karanlıkta babasının mezarını bularak bir süre başında kaldı. Sabaha karşı bir civarında evine döndü ve bayi bayi aradı. Uzun bir süre konuştular. Sonunda soyunarak sıcak duşun altına girdi. Sonra giyindi ve hastaneye geri döndü. Saat sabahın üçünü biraz geçe kapıda korumaların beklediği Yvonne Ander'in odasına gitti. İçeri girdiğinde Ander uyuyordu. Wallander uzun bir süre orada öylece durarak kadına baktı. Sonra da hiçbir şey söylemeden odadan çıkıp gitti. Bir saat sonra geri gelmişti. Şafak'la birlikte Lisa Holgersson da hastaneye gelmişti. Höglund'un Dubai'de olan kocasına haber verdiklerini söyledi. Kocası o gün akşama doğru Kastrup Havaalanı'nda olacaktı. Hiç kimse Wallander'in söylenilenleri duyup duymadığından emin değildi. Ya kıpırdamadan bir sandalyede oturuyor ya da pencerenin önünde duruyordu. Hasta bakıcılardan biri kendisine bir fincan kahve getirdiğinde Wallander hıçkırıklarla ağlamaya başlamış ve kendini banyoya kilitlemişti. Ama zamanın büyük bir bölümünü kıpırdamadan sandalyede oturup ellerine bakarak geçiriyordu. Bu arada Höglund'un kocasını getiren uçak Kastrup Havaalanı'na inmişti ve sonunda Höglund'un doktoru bekledikleri haberi verdi. Genç kadın yaşamsal tehlikeyi atlatmıştı ve yakında iyileşecekti. Şansı yaver gitmişti ama yine de iyileşmesi zaman alacaktı. Wallander mahkeme salonunda yargıcın kararını dinlercesine doktorun söylediklerine kulak vermişti. Daha sonra da hastaneden dışarı çıkmış ve rüzgarlı havada gözden kaybolmuştu. 24 Ekim Pazartesi günü Yvonne Ander cinayetle suçlandı. Hala hastanedeydi. O ana değin ağzını açıp tek bir şey bile söylememişti. Hatta mahkemenin kendisine verdiği avukatla bile konuşmamıştı. O gün öğleden sonra Wallander onu sorguya çekmek istedi. Yvonne Ander gözlerini dikip ona bakmakla yetindi. Wallander tam odadan çıkarken dönüp Ander'e Höglund'un iyileşeceğini söyledi. Yvonne Ander'in yüzünde belli belirsiz bir rahatlama ifadesi oluştu. Wallander onun bu habere sevindiğini anlamıştı. Martinson hastalık izni almıştı. Hanson güçlükle yürümesine ve oturmasına karşın işinin başına dönmüştü. Bu dönemi olanların raporunu hazırlamakla geçirdiler. Erikson'un tarlasında ortaya çıkardıkları kemiklerin Krista Haberman'a ait olup olmadığından tam olarak emin olamamışlardı. Tersine ilişkin herhangi bir kanıt yoktu ellerinde. Ama Haberman'ın kemikleri olduğuna ilişkin somut bir kanıtları da yoktu. Yine de emindiler. Kafatasındaki bir çatlak onlara Erikson'un bu cinayeti nasıl işlediğine ilişkin bir ipucu vermişti. Bunun dışında kalan her şey yavaş olmakla birlikte yine de toparlanmıştı. Kafalarında bir soru işareti daha vardı. Runfeld karısını öldürmüş müydü? Bu sorunun yanıtını onlara verecek olan tek kişi büyük olasılıkla Ander'di ve hala konuşmamakta direniyordu. Ander'in yaşamını didik didik etmişler ve onun neden bu şekilde davrandığına ve kim olduğuna ilişkin bazı ayrıntıları öğrenmişlerdi. Bir gün öğleden sonra yaptıkları bir toplantı sırasında Wallander uzun zamandan beri düşündüğü bir şeyi açıklamak istediğini söyledi. Yvonne Ander yaşamımda gördüğüm hem deli hem de akıllı tek kişi dedi. Bu konuda daha fazla konuşmadı. Herkes onun bu düşüncesine saygı gösterdi. O günlerde Wallander Anbrit'i görmek için her gün hastaneye gidiyordu. Olanlardan yalnızca kendisinin sorumlu olduğu düşüncesini kafasından bir türlü atamıyordu. Arkadaşları ne söylerse söylesin o yine de inanmıyordu. Olanlardan yalnızca kendisinin sorumlu olduğunu yineleyip duruyordu. Bu duyguyla yaşamının sonuna değin yaşayacağını biliyordu. Yvonne Ander sessizliğini hiçbir zaman bozmadı. Bir akşamüstü Wallander çalışma odasında Yvonne Ander'in annesine yazdığı mektupları baştan sona okudu. Ertesi gün hapiste onu görmeye gitti ve o gün Yvonne Ander sonunda sessizliğini bozmaya karar verdi. Günlerden 3 Kasım 1994'tü ve Yeast'a yılın ilk karı yağmaya başlamıştı. 38. Ayrımın sonu. Sayfa 462.